Merhaba, ben Yusuf. Ninen Artri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. David Lynch'in 2006 tarihli Catching the Big Fish kitabı. Yönetmenin yaratıcı çalışma biçimini, transandantal meditasyon deneyimini ve sinemaya ilişkin görüşlerini bir araya getiren kısa denemelerden oluşur. Ne tam bir anı kitabıdır, ne de adım adım uygulanacak bir yaratıcılık kılavuzu. Lynch, 80'in üzerinde, kısa bölümde, Eraserhead dönemindeki maddi sıkıntılarından fikir bulma alışkanlıklarına, set çalışmasından dijital kameraya kadar uzanan kişisel gözlemler paylaşır. Kitabın temel imgesi, fikirleri balıklara benzetmesidir. Ona göre yüzeyde küçük fikirler bulunabilir. Fakat güçlü ve özgün fikirlere ulaşmak için bilincin daha derin katmanlarına inmek gerekir. Bu, derinleşmenin aracı olarak meditasyonu gösterir. Ancak metnin değeri yalnızca meditasyon savunusunda değildir. Lynch, bir fikrin başlangıçta eksik bir parça olabileceğini, sanatçının görevinin onu zorla açıklamak değil, dikkatle geliştirip somut bir esere dönüştürmek olduğunu anlatır. Bu yönüyle kitap, Lynch sinemasının belirsizlik, sezgi ve yaratıcı bağımsızlık anlayışına erişilebilir bir giriş sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, büyük balık metaforu, fikirleri aramak yerine onlara açık kalmayı önerir. Kitabın başlığındaki büyük balık, Lynch'in yaratıcı fikir anlayışının merkezindedir. Fikirler denizdeki balıklar gibidir. Yüzeye yakın kalan kişi, küçük fikirlerle yetinir, daha derine inen kişi ise, daha güçlü, daha soyut ve daha kapsamlı olasılıklarla karşılaşabilir. Bu imge, yalnızca daha çok çalışmanın daha iyi fikir doğuracağı düşüncesinden farklıdır. Lynch için asıl mesele, zihnin algı kapasitesini genişletmek ve beliren işaretleri fark edecek açıklığı korumaktır. Bir film ya da resim, çoğu zaman tamamlanmış bir planla başlamaz. Başlangıçta tek bir görüntü, bir duygu, bir ses ya da birbirine bağlanmamış birkaç ayrıntı bulunabilir. Lynch, bu parçaların zamanla başka parçaları çekebileceğini savunur. Blue Velvet için kırmızı dudaklar, yeşil çimenler ve bir şarkı gibi farklı başlangıç unsurlarından söz etmesi, yöntemin somut örneğidir. Bu yaklaşım, yaratıcı üretimi kusursuz bir ön tasarım süreci olarak değil, dikkatli bir keşif süreci olarak görür. Yine de Lynch, pasif biçimde ilham beklemeyi önermez. Fikir ortaya çıktığında onu kaydetmek, ona çalışacak zaman ve uygun araçlar ayırmak gerekir. Metnin pratik sonucu şudur. Üretici kişi ilk fikrin küçük görünmesi nedeniyle onu değersiz saymamalı fakat fikri kendi sezgisiyle sınayarak geliştirmelidir. İkinci olarak transandantal meditasyon, üretkenlikten önce iç baskıyı azaltan bir zemin olarak ele alınır Lynch'in kitabındaki meditasyon anlatısı. Yaratıcı teknikten çok, kişinin çalışma halini değiştiren bir disiplin olarak sunulur. Yönetmen 1971 yılında transandantal meditasyona başladığını ve bu deneyimin korku, öfke ve olumsuzluk duygularını azaltmasına yardım ettiğini belirtir. Eraserhead üzerinde çalıştığı yıllarda parasal sorunlar, aile hayatındaki zorluklar ve filmin belirsiz geleceğiyle karşı karşıyadır. Bu nedenle meditasyonun etkisini soyut bir huzur vaadiyle değil, odağını korumasına ve uzun süren üretim sürecini sürdürmesine katkı sağlayan kişisel bir deneyimle ilişkilendirir. Lynch'e göre içsel dinginlik, sanatın karanlık ya da çatışmalı konuları işlemesini engellemez. Bir sanatçı kendi içinde daha sakin olabilir ama eser yine de dünyadaki şiddeti, korkuyu ve çelişkileri anlatabilir. Bu ayrım önemlidir çünkü kitabı olumlu düşünceyle yaratıcı sonuç garanti eden, basit bir kişisel gelişim metninden uzaklaştırır. Lynch ayrıca bilincin derin katmanlarını birleşik alan fikriyle ilişkilendirir. Bu, bilimsel bir yöntem açıklaması değil, varlıklar ve fikirler arasındaki bağlılığı anlatmak için kullandığı kişisel, metafizik bir çerçevedir. Okyar açısından daha ölçülü çıkarım, meditasyonun herkeste aynı sonucu vereceği değil. Düzenli içe dönüşün dikkat ve çalışma sürekliliği için bir alan açabileceğidir. Üçüncü olarak, yaratıcılık. Sezgiyle yön verilen ama hazırlık ve çalışma disiplini isteyen bir süreçtir. Catching the Big Fish. İlhamı yücelttiği kadar üretimin maddi ve örgütsel tarafını da vurgular. Lynch'e göre iyi bir fikri yakalamak yeterli değildir. O fikrin kaybolmadan gelişebilmesi için hazırlık zamanı, kesintisiz çalışma süresi ve uygun bir çalışma ortamı gerekir. Sanatçının araçlarına kolayca erişebilmesi özellikle önemlidir. Çünkü fikir taze geldiğinde onu daha sonra hatırlamaya güvenmek yerine hemen biçimlendirmeye başlamak gerekir. Bu bakış, yaratıcı sürecin romantik ve düzensiz olduğu yönündeki yaygın algıyı dengeler. Lynch'in önerdiği modelde sezgi yönü belirler, çalışma ise o yönün görünür bir yapıt haline gelmesini sağlar. İlk çekirdek fikirden sonra süreç, eylem ve tepki üzerinden ilerler. Sanatçı bir karar verir, ortaya çıkan sonucu gözlemler, ardından yeni kararını bu sonuca göre kurar. Böylece eserin bütününü başlangıçta eksiksiz bilmeden ilerlemek mümkündür. Bu yaklaşım özellikle sinema gibi çok sayıda teknik ve insan kaynağı gerektiren alanlarda anlamlıdır. Lynch, yaratıcı kontrolü baştan sona açıklanmış bir formüle bağlamaz. Bunun yerine her aşamada eserin neye ihtiyaç duyduğunu sezebilme becerisini öne çıkarır. Kitapta yer alan bu düşünce, yazarlar, tasarımcılar ve müzisyenler için de uygulanabilir. Plan yapmayı ihmal etmeden belirsizliğe çalışma alanı bırakmayı önerir. Dördüncü olarak, Lynch, filmin anlamını yönetmenin açıklamasından çok izleyicinin sezgisine bırakır. Lynch'in sinema anlayışında belirsizlik, eksiklik değil, anlatımın etkin bir parçasıdır. Kitapta film dilinin büyük ve soyut şeyleri ifade edebileceğini savunur. Bu nedenle bir filmin anlamını sonradan sözle açıklamanın filmin kurduğu deneyimi daraltabileceğini düşünür. Ona göre film kendi başına ayakta durmalıdır. İzleyicinin ulaştığı yorum, yönetmenin niyetinden farklı olsa bile izleme deneyimi içinde geçerli bir karşılık taşıyabilir. Bu tutum, Lynch'in filmlerinde sık görülen rüya mantığını, kopuk gibi görünen çağrışımları ve açık uçlu anlatı yapısını anlamaya yardımcı olur. Ancak kitap, belirsizliği rastgelelik olarak savunmaz. Yönetmen açısından her ses, görüntü, ritim ve oyunculuk tercihi eserin iç bütünlüğü içinde dikkatle belirlenmelidir. Yaratıcı bağımsızlık talebi de buradan gelir. Lynch, bütçe baskısı, takvim ya da dışarıdan gelen müdahalelerin sanatçının kurmaya çalıştığı hassas bütünlüğü bozabileceğini vurgular. Bu görüş, sinemayı yalnızca bir ürün değil, birçok unsurun zaman içinde birlikte işlediği bir sanat formu olarak ele alır. Türkçe konuşan izleyici için de bu yaklaşım, anlaşılmayan filmi hemen başarısız sayma alışkanlığına karşı yararlı bir çerçeve sunar. Bir eseri tek bir doğru çözüme indirgemek yerine, onun ses, atmosfer ve çağrışım yoluyla kurduğu anlam alanına dikkat etmeyi gerektirir. Son olarak, dijital video tercihi, teknik kusursuzluktan çok gizem ve düş kurma alanıyla gerekçelendirilir. Lynch, kitapta dijital videoya duyduğu ilgiyi açıkça dile getirir ve geleneksel filme dönmek istemediğini söyler. Bu tercih yalnızca maliyet, hız ya da pratiklik tartışmasına dayanmaz. Onun için düşük çözünürlüklü dijital görüntünün sınırlı ayrıntısı estetik bir imkana dönüşebilir. Görüntü her şeyi tam olarak göstermediğinde, karanlık bir köşe ya da belirsiz bir biçim, izleyicinin zihninde tamamlanır. Lynch buna düş kurmak için alan açılması olarak yaklaşır. Bu düşünce, teknik gelişmenin otomatik olarak daha iyi sanat anlamına gelmediğini hatırlatır. Daha keskin, daha temiz ve daha fazla bilgi taşıyan görüntü, bazı anlatılar için uygun olabilir. Fakat Lynch'in aradığı atmosferde pürüz, gren, loşluk ve görsel belirsizlik daha verimli sonuçlar verebilir. Bu yaklaşım kitabın genel fikriyle uyumludur. Nasıl ki ilk fikir tamamlanmış bir açıklama olmak zorunda değilse, film karesi de tüm bilgiyi tüketmek zorunda değildir. Dijital araç, yönetmenin hayal gücünü desteklediği ölçüde değerlidir. Lynch'in bu konudaki bazı gelecek öngörüleri döneminin teknolojisine bağlı kalmış görünse de temel ölçüt güncelliğini korur. Sanatçı, aracı moda olduğu için değil, anlatının sesini, ritmini ve gizemini taşıdığı için seçmelidir. Bu, teknik seçimleri estetik kararların ayrılmaz bir parçası sayan bilinçli bir üretim anlayışıdır. Sonuç olarak Catching the Big Fish, David Lynch'in filmlerinin bütün sırlarını açıklayan, kapsamlı bir çözümleme bekleyenler için sınırlı kalabilir. Kısa bölümleri ve doğrudan dili ayrıntılı bir sinema kuramı ya da sistematik meditasyon eğitimi sunmaz. Buna karşılık kitabın gücü tam da bu yoğun, parçalı biçimdedir. Lynch, fikirlerin nasıl bulunduğu, belirsizlikle nasıl çalışıldığı ve sanatçının dış baskılara rağmen iç yönünü nasıl koruyabileceği üzerine kişisel ama somut düşünceler paylaşır. Bu yüzden kitap, Lynch sinemasına ilgi duyanlar kadar, yaratıcı süreçte ilk taslağın eksikliğiyle uğraşan yazarlar, görsel sanatçılar, müzisyenler ve film öğrencileri için de uygundur. Meditasyonla ilgilenen okurlar ise transandantal meditasyonun Lynch'in yaşamındaki yerini doğrudan onun anlatımından görebilir. Fakat kitabı evrensel ya da bilimsel kanıt sunan bir rehber gibi değerlendirmemelidir. Benzer yaratıcılık kitaplarından ayrıldığı nokta, verimlilik reçeteleri ve katı aşamalar önermemesidir. Bunun yerine sezgiyi, duyarlılığı, hazırlığı ve eserin kendi iç mantığına sadakati birlikte ele alır. Ayrıca sinema, resim, ses ve dijital görüntü arasında dolaşan bir sanatçının gözünden konuşur. Okura net bir başarı formülü vermez. Daha değerli olanı yapar, yaratıcı işin çoğu zaman küçük bir parçayı ciddiye almakla başladığını, sonra da o parçayı sabırla takip etmek gerektiğini gösterir. Destek olmak isterseniz David Lynch kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.